Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız da
yemekleri,
onun için.
Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nde bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle 15.55'e dek birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Sizleri de bekliyoruz yine programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı biliyorsunuz ancak ben yine de hatırlatmak istiyorum. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak verelim.
Masal yazdım, el eleyiz biz. Bir hayal çizdim, göz gözeyiz biz. Bir dünya diledim sadece senle. Kocaman harflerle aşk eşittir biz. Bir rüya gördüm aşktan ibaret. Aşk dediğim yani senden ibaret. Cenneti yaşıyor bu kalbim senle. Kalbimin her atışı senden ibaret. Sence de bazen çok saçmalamıyor muyuz? Ufacık sorunları bile büyütmüyor muyuz? Böyle ayrı kalmanın kime faydası var aşkım? Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek uçuyor göklerde. Kıskansın tüm aşıklar. Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek uçuyor göklerde. Kıskansın tüm aşıklar. Yazdım el eleyiz biz. Bir hayal çizdim göz gözeyiz biz. Bir dünya diledim sadece senle. Kocaman harflerle aşk eşittir biz. Bir rüya gördüm aşktan ibaret. Aşk dediğin yani senden ibaret. Cenneti yaşıyor bu kalbim senle. Kalbimin her atışı senden ibaret. Sence de bazen çok saçmalamıyor muyuz? Ufacık sorunları bile büyütmüyor muyuz? Böyle ayrı kalmanın kime faydası var aşkım? Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek uçuyor göklerde. Kıskansın tüm aşıklar. Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek uçuyor göklerde, kıskansın tüm aşıklar.
15 onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. Sevgili dinleyiciler, kurulduğu günden bu yana yurt dışındaki Türk vatandaşlarına pek çok alanda hizmet sunan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı şimdi de staj programlarıyla önemli bir fırsat daha sunuyor. İşte bu projeyi sizlerle paylaşmak üzere stüdyo konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanı Sayın Okan Şahin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Nigin Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Evet, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Proje kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'deki kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulacaklar.
Evet.
Ama
evet,
bununla sınırlı değil herhalde. Değil
tabii
mi? Birazcık projeden bahsedelim isterseniz.
Tabii, memnuniyetle.
Ne zaman ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı, amacı neydi projenin?
Programımız aslında oluşma aşamasında şöyle, biz 2015'in sonundan itibaren bunun üzerinde yoğun olarak çalışmaktayız. Uzman arkadaşlarımızla birlikte. Programımızın adı YTB Türkiye Stajları. Burada amacımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki kamu sektörünü ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iş alanlarını daha yakından tanımaları, ülkemizle olan bağlarını güçlendirmelerini ve Türkçe bilgilerini de artırmasını yönelik maksadıyla düzenlemiş olduğumuz bir programdır. Şu anda başvurularını açtık. 27 Nisan itibariyle bu programların başvurusunu açtık. 15 Mayıs itibariyle sonlanacak.
Evet, bugün 12 Mayıs. Dolayısıyla
evet,
3 günleri
evet,
var.
Son 3
o 3 gün içerisinde müracaatlarını yapmaları
evet,
gerekiyor. Peki nerelerde, nasıl duyurdunuz acaba? Nerelerden
şöyle,
katılım oluyor
aslında,
daha çok?
Daha çok hani vatandaşlarımızın yoğun olduğu, hani nüfusa paralel olarak bu yoğunluklar değişiyor. Özellikle Almanya, işte Fransa, Avusturya. Ülkeler başat, önde gelen ülkeler. Ancak biz bu programı başlatırken öğrencilerimize bir anket düzenledik. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı bir anket oldu bu. Öğrencilerimize bazı sorular sorduk. Dedik ki sizin staj yapmaya ihtiyacınız var mı? Ya da bu staj, zorunlu stajınız varsa eğer bunu Türkiye'de yapmak ister misiniz? Türkiye'deki kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında bunları gerçekleştirmek ister misiniz? Çok olumlu yanıtlar aldık. Bir de dedik ki bu program sadece bir staj programı olmayacak. Staj programı yanında kültür programları, eğitim programları da olacak. Kurumumuz tarafından karşılanacak şekilde. Bunlara da katılmak ister misiniz? Yine büyük bir çoğunluk, %85, %90 gibi bir çoğunluk tabii ki isteriz dediler. Daha sonra dedik ki bizden kurum olarak hangi masrafları karşılamamızı beklersiniz? Biz sizin ulaşım masraflarınızı mı karşılayalım? Yoksa buraya geldikten sonra konaklama masraflarınızı mı karşılayalım? Yine burada ezici bir çoğunlukla konaklama masrafları önde çıktı. Biz de YTB olarak konaklama masraflarını karşılamayı planlıyoruz. Şu an işte başvurularımız aktif olduğu için nerede konaklayacaklarına dair bir gelişmemiz yok. Ama başvuruların bitmesini müteakiben başvuru sayısına paralel olarak konaklama yapacakları kuruluşları da belirleyeceğiz, açıklayacağız. Hangi kurumlarda staj yapacak dediniz. Ama ona geçmeden önce başvuru şartlarımıza çok kısa değineyim.
Evet, lütfen.
Program başvuru şartları ise şöyle. Başvuracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekiyor.
Mavi kart sahibi nedir?
Mavi kart sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinle çıkmış olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına uygulamış olduğumuz bir sistem. Bir kart, bir kimlik. Yani bizim kimliklerimize benzer bir şekilde. O kimlikleriyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının faydalandığı birçok haktan faydalanıyorlar. Sadece memur olarak görev yapamıyorlar ama sözleşmeli olarak kamu kurumları çalışabilirler. Oy kullanamıyorlar. Bunun dışında bütün hizmetlerden faydalanabiliyorlar bu kart sayesinde.
Evet.
Bunun yanında orta öğrenimini yurt dışında tamamlamış olacak. Buraya başvuran kişi, öğrencimiz. Yurt dışında yüksek öğrenimine devam ediyor olacak. Ya da 2015 Haziran ayı itibariyle mezun olmuş olacak. Ve bir de yaş kriterimiz var. 18-26 yaş aralığında olacak. Tabii bu kriterleri belirlerken tek başımıza hareket etmedik. Kamu kurumlarıyla sürekli eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kamu kurumlarından da sizin staj programlarınız var. Biz de bu yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocuklarını bu programlara entegre edelim dedik. Dolayısıyla onlardan da benzer şartlarını aldık. Bu şartları biz yoğurarak ortak bir başvuru şartı belirledik ve o kadar kolay ki sistemimize başvuru yapmak. İnternet sistemimizden ulaşabilirsiniz.
Adres de verelim isterseniz çünkü süre daraldı.
Tabii. www.ytb.gov.tr üzerinden Türkiye Stajları bölümünden tıkladıktan sonra başvurunuzu yapmanız sadece 10 dakikanızı alıyor. Çünkü çok az belge istiyoruz. Burada sadece istediğimiz belgeler kimlik belgesi, lisans mezuniyet belgesi ya da öğrenime devam ettiğini sağlayan belge. Bir de not ortalamasının dökümü. Burada en büyük kriterimiz bizim şu Nilgün Hanım. Öğrencilerimiz zaten çok başarılı öğrenciler. Biz burada sadece akademik başarıyı öne alıyoruz. Yani zaten Türkçeleri iyi. Bir de işte yani burada staj sürecini sağlıklı...
Peki internet üzerinden yaptığı başvuruda Türkçesinin iyi olup olmadığını nasıl anlayabiliyorsunuz?
Onu şu anda anlayamıyoruz. Ama başvurular bittikten sonra video mülakatlarımız da olacak. Yani burada kendi staj sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek kadar Türkçe bilmesi bizim için yeterli olacak. Evet. Ama video mülakatlarda gerek duyulursa gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ama dediğim gibi en önemli kriterimiz akademik başarı. Buraya başarılı öğrencilerin gelmesini bekliyoruz Nilgün Hanım.
Evet. Şimdi staj süreleri ne kadar peki?
Staj süreleri 4 hafta olacak şekilde. İlk 2 dönem halinde olacak. Temmuz ve Eylül ayı aralığında. İlk dönemimiz 18 Temmuz'da başlayacak. 12 Ağustos'ta sonlanacak. İkinci dönem ise 15 Ağustos'ta başlayıp 9 Eylül'de sonlanacak. Burada öğrencilerimiz seçtikleri, şimdi tercih yapmalarını istiyoruz başvururken, seçtikleri kamu kurumlarına bir tanesine gönderilecekler.
Kamu kurumlarının listesi var
tabii,
mıdır
tabii, internet üzerinde? Tabii, başvuran arkadaşlarımız görecek. Evet. Buradan ben birkaçını sayayım çünkü çok fazla var.
Evet, evet.
Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakanlık, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi,
kendi TRT. Okudukları okullar çerçevesinde.
Tabii bölümler çerçevesinde seçimlerini yapacaklar. Biz de kurumların belirlediği kontenjanlar dahilinde bu kurumlara yönlendirmeleri yapacağız. Ama yine burada da bir ayrıntıyı belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle, buradaki öğrencilerin seçimlerini de biz tek başımıza gerçekleştirmiyoruz YTB olarak. Burada kamu kurumlarını tercih eden öğrencilerle, ilgili kamu kurumlarına yetkililerle görüşüyoruz. O öğrenci seçimine birlikte karar veriyoruz. O diğer seçtikleri kamu kurumundaki yetkililer de bu öğrencilerin CV'lerini görecekler. Kurumlarında staj yapmaya yeterli ölçüde CV'leri olursa staj programlarına kabul edecekler.
Evet. Şimdi 15 Mayıs son dedik. 15 Mayıs'a kadar müracaatlarını yapacaklar. 27 Nisan'da başladı dedik. Peki 27 Nisan'dan bugüne kadar ne kadar müracaat oldu biliyor musunuz?
Şu an gelmeden önce kontrol ettim. Yaklaşık 150 tane başvuru var. Bunun artmasını temenni ediyoruz. Bekliyoruz da. Son 3 gün kaldı.
Peki kamu kurum ve kuruluşlarına ne kadar kişi alınacak? Yine bunları birlikte mi karar vereceksiniz?
Tabii. Kamu kurum ve kuruluşlarına yazı yazdık. Hala yazışmalarımız da devam ediyor. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Bir kısmından kontenjan yanıtları geldi. Bir kısmından gelmeye devam ediyor. Şu anda halihazırda zaten başvuruları karşılayabilecek kadar kontenjanımız var. Ama öğrenci başvuruları geldikçe ve biz de kamu kurumlarıyla görüşmelerimizi neticelendirdikçe bu sayının artacağını bekliyoruz.
Evet. Şu anda şanslı görünüyorlar. Çünkü hiçbirinin talebi geri çevrilmeyecek.
Büyük bir olasılıkla.
Kamu kurum ve kuruluşu çok fazla. Staja müracaat edenlerin sayısı kamu kurum ve kuruluşlarına gayet orantılı bir şekilde dağıtılacak gibi görünüyor. Evet, onun için kaçırmasınlar. 15 Mayıs'a kadar
son
gün müracaatlarını yapsınlar. Adresi hatırlatalım isterseniz.
Tabii www.ytb.gov.tr internet sitemiz üzerinden Türkiye Stajları bölümümüz var. Zaten sitemize giriş yaptığın zaman bu uzantıyı göreceksiniz. Hemen oraya tıklıyorsunuz. 10 dakikanızı alıyor başvuru yapmak. Başvuru yaptıktan sonra 15 Mayıs tarihi itibariyle biz başvuruları değerlendireceğiz. Mayıs ayı sonuna kadar da olumlu başvuruları açıklayacağız Nilgün Hanım.
Evet. Detaylı bilgiyi yine siteden bulabilirler.
Tabii,
soru
tabii.
ve görüşlerini yine oradan paylaşabilirler.
Oradan sorabilirler. Zaten sorular doğrudan bizim bilgi sitemize aktarılıyor. Oradan da bize iletiliyor. Biz de hemen anında cevaplıyoruz soruları.
Evet. Şimdi Türkiye'de kaldıkları süre içerisindeki tüm masrafları siz karşılıyorsunuz.
Konaklama masraflarını biz karşılayacağız.
Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı karşılayacak.
Evet.
Bunun yanı sıra kültür ve eğitim programlarımız da olacak dediniz. Ne tür programlar?
Örneğin tarih derslerimiz olacak. Hı hı. Türk kültürünü tanıtmaya yönelik programlarımız olacak. Gerek görülürse Türkçe derslerimiz olacak. Bunun yanında gezi programlarımız olacak. Staj programı merkez olarak Ankara'da gerçekleşecek.
Hı hı.
Ankara'nın etrafındaki örneğin Konya'ya ya da işte Kapadokya'ya ziyaretlerimiz olabilir. Gezi programlarımız olabilir. Bu tarz etkinliklerimiz de olacak. Çocukların kişisel gelişimlerini artırma yönelik programlarımız da olacak.
Türk kültürünü, tarihini İnşallah. Tanımaları İnşallah. Açısından. Bir de telefon numarası vermedik herhalde. Telefon numaramız var mı?
Var. 312-218-4050.
Çift 090 evet. Arayabilirler yurt dışından. 312-218-4050. Evet, 218-4050 numaralı telefondan da daha detaylı bilgi alabilirler.
Evet.
Peki tabii sadece bununla sınırlı değil, pek çok projeye imza atıyor Yurtdışı Türkler ve Akraba evet. Topluluklar Başkanlığı. Daha var mıdır bu ve buna benzer projeler?
Gençlik kapsamında çok sayıda projemiz var Nilgün Hanım.
Hı hı.
Bu YTB Türkiye stajları bunlardan sadece bir tanesi.
Evet.
Bizim Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programımız var. Yurtdışı Genç Liderler programımız var. İlkin Amerika'da gerçekleştirdiğimiz Liderlik Akademisi programımız var.
Hı hı.
Yurtdışına yerleşik olan vatandaşlarımız çocuklarına yönelik orada Liderlik Akademisi gerçekleştiriyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başkanlığımızın birlikte şu an yürüttüğü gençlik kampları var. Onların da başvurularını bu staj programları başvurusu bittikten sonra açacağız inşallah.
Hı hı.
Türkiye stajları var az evvel de bahsettiğim gibi. Diaspora burslarımız var. Katkı payı ödemelerimiz var. Yani gençliğe yönelik birçok sayıda projemiz var Nilgün Hanım.
Evet. Daha önce biz bu projelerden bazılarını, daha doğrusu pek çoğunu duyurduk, dinleyicilerimizle paylaştık. Yine her türlü projenizi de buradan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, ailelerine duyurmak üzere yine bekliyoruz sizi programımıza.
Çok teşekkürler.
Peki 15 Mayıs son gün dedik.
Evet.
Müracaatlar yapıldı. Sonra seçmeler hangi tarihler arasında olacak?
Mayıs ayı sonuna kadar biz değerlendirmeleri bitirmeyi planlıyoruz ki bitecektir de.
Hı hı. O değerlendirmelerin sonucunda nasıl ulaşacaksınız müracaat edenlere?
İletişim bilgilerini de zaten giriyorlar. Hı hı. CV gibi bir kısım var orada, temel bilgileri girdikleri.
Evet.
Onları girdikten sonra biz hem internet sitemiz üzerinden hem memleketim Gov.tr üzerinden çeşitli iletişim kanalları üzerinden bunları paylaşacağız sonuçları. Hem de kişiye mail yoluyla ulaşacağız.
Evet, ulaşacaksınız ve daha sonrasında da işte o staj dönemi başlayacak.
İnşallah, evet.
Size kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkürler.
Başarılar
çok teşekkürler.
Diliyoruz çalışmalarınızda, yeni projelerinizle yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanı Sayın Okan Şahin de stüdyo konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
Biraz dargın, öyle sessiz kaldım ardında. Unut, aldırma. Benim olsun, geçmişe bakma. Ben yaşatırım, sen canını sıkma. Unut, aldırma. Al yanına hepsi benden, 3-5 nota bir sebepten, bir cümle söz şu yürekten, yandığım günden. Doya doya yaşa, yaşarsın bir defa. Dokunmasın, değmesin hayat sana. Doya doya yaşa, yaşarsın. Sessiz kaldım ardında.
geçmişe bakma. Ben yaşatırım, sen canını sıkma. Unut, aldırma.
Al yanına hepsi benden. 3-5 nota bir sebepten. Bir cümle söz şu yürekten. Yandığım günden. Doya doya yaşa, yaşarsın bir defa. Dokunmasın, değmesin hayat sana. Doya doya yaşa, yaşarsın bir defa. Hadi değsin ayrıldığımıza.
...15.26 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın seslerinde şimdi Karaman'a uzanıyoruz. Karaman Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çalışkan var telefon attığımızda. Efendim merhabalar, iyi günler başkentten.
Merhabalar, iyi günler.
Efendim sizi hiç duyamıyorum.
Merhabalar, iyi günler.
Teşekkür ediyoruz efendim, iyi günler diliyoruz. Evet, 739. yıl kutlamaları başladı Karaman'da. Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başladı. Şimdi yarın çok önemli bir gün Karamanlılar için. Çünkü Türkçe, Yunus Emre ve Mevlana deyince, tarihlerde 13 Mayıs'ı gösterdiğinde ilk akla gelen Karaman oluyor galiba, değil mi efendim?
Evet, yani bu Karaman Türk dilinin başkenti, Karaman sevgi ve hoşgörünün diyarı, Karaman sevginin diyarı. 13 Mayıs 1277 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey'in o dönemki koşullarda dilde birliği sağlama adına Anadolu'da bugünden sonra Türkçe dilinden başka dil kullanılmayacak diyerek dil fenomeni ilan edilerek günümüze kadar dil şuurunun oluşmasında önemli bir etken olmuştur. Bu da her yıl Karaman'da 13 Mayıs tarihinde kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Yunus Emre'nin insan sevgisinden ilahi aşka yürümüş olan işte gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz felsefesinin yetiştiği yerdir Karaman. Hazreti Mevlana'nın Karaman'da hoşgörüsünün mayalandığı, her ne olursan ol yine gel dediği bir hoşgörü diyarıdır Karaman. En güzel emaneti annesi bize emanettir. Onun için 13 Mayıs bizim Karaman'ımız için, ülkemiz için çok önemlidir. Her yıl bu kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle Türkçe ve Türkçe ile özdeşmiş Yunus Emre denildiği zaman akla Karaman gelir.
Evet. Peki neler var etkinlikleriniz çerçevesinde Sayın Ertuğrul Çalışkan?
İçerisinde öncelikle biliyorsunuz Karaman aynı zamanda bir evladı Fatihanların da diyarıdır. Bugün baktığınız zaman Karaman bugünkü coğrafya, bugünkü nüfusuyla bakarsak yanılırız. Karaman'ı Kıbrıs'ta, Karaman'ı Girit'te, Karaman'ı Yunanistan'da, Karaman'ı Bulgaristan'da, bütün Balkanlar'da görebiliriz. Böyle olunca 13 Mayıs'ta hem Karaman evladı Fatihanlarıyla buluşuyor. İşte Bosna'dan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Yunanistan'dan, Balkanlardan göç etmiş Türkiye'mizin içerisindeki insanlarımızla Karaman'da buluşturuyoruz. Bununla birlikte dilin şuurunun yerleşmesi için üniversite arası Türkçe kurultaylar yapıyoruz. Yunus Emre ile ilgili şiir etkinlikleri, düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Bunlarla ilgili kitaplarımızı hazırlıyoruz. Bu yılda ilk defa bir Balkan ülkesinde bir Türkçe kurultayını geliştireceğiz. Allah nasip ederse Bosna'da, Bosna Üniversitesi'nde 24 ile 26 Mayıs tarihleri arasında Türkçe kurultayında orada gerçekleştirmiş olacağız.
Evet, ne güzel, ne mutlu efendim. Peki kimler katılıyor bu seneki etkinliklere?
Bu seneki etkinliklerimize Makedonya'dan, Kosova'dan, Bulgaristan'dan, Bosna'dan, Kıbrıs'tan misafirlerimiz var. Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan misafirlerimiz var. Aynı zamanda birçok Türkiye'nin birçok önemli üniversitelerinden hocalarımız, profesörlerimiz var. Onlarla birlikte bir Türkçe çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte toplumumuz, Karaman'ımız, şehrimiz, şehrimizdeki bütün insanlarla birlikte Türkçenin daha düzgün, daha güzel konuşulması için ve Türkçe şuurunun yerleşmesi için 739 yıllık yapmış olduğumuz etkinliği en hızlı bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bununla birlikte şöyle, biliyorsunuz günümüzde sevgiye, hoşgörüye en çok ihtiyaç duyulan bir dönemi geçiriyoruz. Hem ülkemizin içerisinde hem dünyada kardeşliğin, dostluğun, barışın olması için canla başla çaba sarf ediyoruz. Sevginin, hoşgörünün diyarı olan Karaman'dan da bütün dünyaya sevgi ve hoşgörünün yayılması için canla başla çalışıyoruz.
Evet, ne güzel. Bu Türkçe kurultayların, çalıştayların amaçlarından biri de bu galiba, değil mi efendim?
Evet, yani birlikteliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu savunuyoruz. Hani şöyle söyler Yunus, bölüşüp tok oluruz, bölünürüp yok oluruz. Biz bölüşelim, tok olalım ama bölünüp yok olmayalım.
Evet, peki ilgi nasıl? Yıllardır yapılan kutlamalar çerçevesinde her yıl giderek artan bir ilgi mi vardır? Nasıl bir ilgi? Çevre illerden de gelenler var mı? Karamanlıların ilgisi nasıl özellikle?
Tabii Karaman'da şimdi sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz var. Bunu sadece bir Türkçeyle, bir çalıştayla bırakmıyoruz. Özellikle değişik spor alanlarında da bunu yaygınlaştırıyoruz. Mesela şu anda birincisini gerçekleştirdiğimiz Türk dili yağlı güreş müsabakaları var. İnşallah bunu ulusal alanda geleneksel hale getireceğiz. Bununla birlikte yine bir dil kupası diye yaklaşık Türkiye'nin 30'a yakın ilden, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Kıbrıs'tan birçok ilden de spor mücadelelerin yapıldığı bir şu anda judo müsabakalarımız var. Yani böyle baktığımız zaman toplumun bütün kesimlerine, sadece akademisyen olarak değil ama bunun bütün toplumun her kesimin, her noktasının kendisini bulabileceği etkinlikler şeklinde oluşuyor. Mesela yarın bizim bir dil yürüyüşümüz olacak. Bu Hazreti Mevlana'nın annesinin yattığı Aktekke Camii'nden Yunus Emre'nin türbesine doğru. Burada birçok Balkan ülkesinden, birçok Türkiye'mizin çeşitlilerinden gelmiş kardeşlerimizle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz.
Evet, sanıyorum her sene bir başka etkinlik ekleyerek yolunuza devam ediyorsunuz galiba.
Evet, mesela bu yıl sportif etkinlikleri geliştirdik. Önümüzde iki yılda Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile çalışmalarımız var. İnşallah gerçekleştirebilirsek Türkçe konuşan toplulukların üniversite oyunlarını Karaman'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
Evet. Peki konuşurken gelen yabancı konuklarla konuşurken ki seçilen ortak dil ne oluyor acaba?
Yani baktığınız zaman ortak dilimiz Türkçe. Hı hı. Ben şöyle söyleyeyim. 1400'lü yıllarda Karaman'dan birçok evladı Fatihan birçok Balkan ülkelerine gitmişler. Orada günümüze kadar kalmışlar. Ve orada bizim Türklüğümüzün, kimliğimizin, kişiliğimizin savunucusu ve duruşu olmuşlar. İnanın buraya geldikleri zaman, karşılaştıkları zaman, ülkemizi ve Karaman'ımızı gördükleri zaman ana vatanlarıyla buluşmuş oluyor. Gözyaşlarının içerisinde kapıyorlar ve gerçekten çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Hatta bize de Türkçe dersi bile veriyorlar, yani onu söyleyeyim.
Evet, ne güzel. O zaman dünya dili olmaya aday Türkçemizin 739. yılı kutlamaları Karaman'da bir kez daha biz de buradan kutluyoruz. Konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Size de etkinlikler çerçevesinde kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl TRT'nin sesini buradan canlı olarak yayınlarız. Biz de çok mutlu oluruz.
Teşekkür ederiz efendim. Bu davetinizi değerlendireceğiz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Karaman Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çalışkan'dı Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la yine birlikteyiz. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün zihnimizden söz etmeyi sürdüreceğiz. Yine zihnimiz 24 saat hiç durmadan çalışan bir makine. Zaman zaman kötü şeyler kemirse de zihnimizi, mutluluk ve huzur için kontrol altına alabilmek istiyoruz ama yeterince kontrol altına alabiliyor muyuz? Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Şimdi bu açıdan çok zor bir çağda yaşadığımızı öncelikle söyleyeyim. Beynimiz sürekli meşgul çalıyor. Hatta dünyada en sevdiğimiz varlıklara bile ayıracak vakti çok az bulabiliyoruz. Normalde insanın sevdiklerine ömrünün büyük bir çoğunluğunu ayırmasını beklersiniz. Çünkü hani zihnimize en fazla doyum sağlayan, zihnimizde en fazla ödül oluşturan, beynimizde en fazla ödül kimyasalları salgılattıran şeyler o insanlarla, yakın bildiğimiz insanlarla ilişkilerdir. Ama bugün artık bundan zevk alamaz hale geldik. Özellikle sosyal medya dediğimiz bir mecranın ortaya çıkması, sanal birçok seçenekle sürekli meşgul durumda olmamız, artı internetten istediğimiz bilgiye her an ulaşabiliyor olmanın yarattığı bazı illüzyonlar var. Kendimizi çok daha zeki zannediyoruz. Aradığımız her şeyi internette bulabildiğimiz için. Buna Google etkisi deniyor. Mesela şu anda size ne sorulursa sorulsun 10 dakika içerisinde bir şekilde internetten arayıp bir şeyler söyleyebilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bu da bilgiyi böyle parça parça bir oburluk şeklinde tüketebilmemize sebep oluyor. Bunların hepsini birlikte düşündüğünüzde zihnimiz şu anda etrafta akan veri sahanının kontrolü altında. Ve bizim çok zor yapabildiğimiz bir şey var. Şimdi özellikle gençler hocam işte düşünemiyorum, kafam çok çalışmıyor gibi şeyler söylüyorlar bazen. Bundan şikayet ediyorlar. Halbuki aslında insan zihni için en kolay şey düşünmek. Çünkü günde spontan olarak hiçbir şey yapmadan hesaplanana göre kabaca günde 70 bin civarında düşünce ürettiğimiz söyleniyor. Beynin işi budur. Habire sorun olmasa da çözüm üretmeye çalışır. Devamlı böyle bir takım düşünceler çıkar. Zor olan şey bunu susturabilmektir. Ve belli bir konuya odaklayıp onu bir yere yöneltebilmektir. Biz bu konuda gittikçe daha fazla zayıflıyoruz.
Biz bu zoru başarabiliyor muyuz peki?
Çoğumuz başaramıyoruz. Başaramadığımız için kendimizi gerçekleştirme konusunda ciddi sorun yaşıyoruz. Ve bir nefeslenip şöyle hayatımızda ne olup bitiyor diye anlamaya fırsat kalmadan çoğu zaman kendimizi bir şekilde yaşlanmış ve ölümü beklerken bile bulabiliyoruz. Yaşam çok hızlı geçiyor. Zaman algımız bozuluyor. Yıllar bizim için saat gibi geçmeye başlıyor ve yani yaşamın tadını alamıyoruz açıkçası. Temelde modern insanın böyle bir sorunu var. Tabii bu modern şehirli insanın sorunu daha ziyade, onu da söyleyeyim. Hani şu anda işte Karadeniz'in bir köyünde o bildiğimiz hani pastoral cennet hayatı içinde yaşayan insanlar böyle sorunları da çok fazla yaşamıyorlar. Çünkü onların hayatları daha yavaş, daha odaklı ve zaman çözünürlükleri daha fazla. Zamanı daha doya doya yaşayabilme şansına sahipler.
Peki biz de öyle olsak, almasak kontrol altına ne olur?
Şimdi içinde yaşamayı seçtiğiniz ya da içine doğduğunuz ortam bugün çok belirleyici. Mesela bir büyük şehirde yaşıyorsanız, metropol insanıysanız böyle bir lüksünüz çok fazla yok. İstemli olarak bu döngünün içerisinden çıkıp kendinize soluklanma alanları oluşturmanız gerekir. Tekrar ben beyin açısından önemli bir şeyi vurgulamak isterim. İnsan türü 250 bin yıldır kadar yaklaşık burada gibi gözüküyor kanıtlara baktığımızda. Bu 250 bin yıl çok uzun bir süre. Bizim yazılı tarihimiz 5000 sene falan geriye gidiyor. Ondan öncesini hiç bilmiyoruz. Ve hani milyonlarca yıldır bir dünyada canlılık dediğimiz bir şey var. Ve burada çok ince bir ayarlama söz konusu. Çevreyle canlı çok yakın bir irtibat halinde bir orkestra gibi. Orkestranın enstrümanları gibi her bir canlı. Fakat son 200-300 senedir insanoğlu işte bu sanayi devrim dediğimiz şeyden sonra bir medeniyet icat etti ve kendi tabiattan bayağı bir kopardı. Biliyorsunuz işte artık kırsal alanları beslenmemiz için gerekli ürünleri yetiştirmekte kullanıyoruz. dar bir alana kendimizi şehir adı altında sıkıştırıp orada her türlü eğlenceyi falan doldurarak güzel bir hayat geçirmeye çalışıyoruz. Bu bizim yüz binlerce yıllık ayarımıza aykırı bir durum. Beynimiz ise tabiattaki son derece karmaşık, öngörülemez ve zengin detayları çözmek üzere uzmanlaşmış bir yapıyken, şehirde, modern medeniyette yeknesak, saat gibi işleyen ve sonucu tahmin edilebilir bir hayat yaşamak zorunda kalıyoruz. Her şey tıkır tıkır işliyor. Otobüs zamanında gelmezse çok sinirleniyoruz. İşte randevumuz 10 dakika gecikince sinir krizleri geçirebiliyoruz. Halbuki normal tabiatta, bizim yetiştiğimiz doğal ortamda böyle bir zorunluluğumuz yoktu. Bunların hepsini toplayın. Niye anlatıyorum bunların hepsini? Bizim ayarlarımıza uygun olmayan bir sistemde yaşıyoruz ve beynimiz özellikle yüz binlerce yıldır bizi tabiatta üstün kılan, diğer canlılardan daha başarılı olmamızı sağlayan zihnimizin çok önemli özellikleri şu anda kullanılmaz halde. Nedir o çok önemli özellikler? Sosyal iletişimde adeta, yani bugün bilgisayarlara bile yaptıramadığımız müneccim gibi bazı özelliklerimiz var. İnsanları görür görmez onların ruh durumları, işte bize uygun olup olmadıkları, birlikte bir şey yapıp yapamayacağımız gibi birçok analizi saniyenin kesirleri içerisinde yapabiliyorduk.
Fakat şimdi yapamıyoruz.
Şimdi yapamıyoruz. Çünkü şimdi çok geniş bir sosyal ortamımız var. David Dunbar adlı bir araştırıcının bir çalışması vardı birkaç sene evvel. Acaba bir insan kaç kişiyle tanışıp görüşebilir? Kaç tane arkadaşı olabilir? Çalışma bunun üzerine. Kendisi bir antropolog. Çok fazla farklı insan topluluğunda ve aynı zamanda sosyal hayvanlarda da çalışmış birisi. Sosyal hayvanlar olan şempanzelerde, kurtlarda, işte insanlarda ve diğer birçok canlıda da çalışmış. Onların hepsine baktığında şöyle bir sonuç görüyor. Ne kadar sosyal çevreniz genişse beyin kabuğunuzun sosyallikle ilgili bölümleri o kadar büyük olmak zorunda. Hmm. Ve biraz da çevrenizi bu sınırlandırıyor. İnsan türünün beyin yapısına baktığınızda bugün ortalama olarak her bir insanın, bunu işte 20-30 aşağı yukarı oynayabilir gibi düşünün, 150 tane gerçek tanıdığı olabilir yaklaşık olarak. İşte bu 200 ile 100 arasında değişebilir. 150 kişiyle gerçek ilişki kurabilirsiniz. Ve beyniniz bundan fazlasını kaldıramıyor. Yapımız buna hazır değil. Bugün benim çocuklarım Facebook'ta 150'den az arkadaşı olan arkadaşlarını ezik diyorlar mesela. Onlarla dalga geçiyorlar. Çünkü onları çok çevresi olarak fakir addediyorlar. Halbuki binlerce arkadaşımız var şu anda işte tırnak içinde söylüyorum.
Ama yalnızlar.
Yalnızlar çünkü gerçek hiçbir ilişki yok aramızda. Hı hı. Ve biz şu anda gerçek insani ilişkileri, ki zordur gerçek insani ilişki kurmak, son derece zahmetsiz ve verimsiz olan sosyal ilişkiyle takas etmiş durumdayız. Hı hı. Bu internet sosyal ilişkilerinden bahsediyorum. Ve bu internet sosyal ilişkileri gerçek yaşamın yerini almaya başladıkça zihnimizi kontrol etmeye başlıyor. Boşanmaların artması birçok araştırmada buna bağlanıyor. Özellikle çiftler arasındaki iletişim, sosyal ortamdaki sanal ve yalancı olarak sınırsız gözüken seçenek yüzünden bozuluyor. Herkes diyor ki, yani eskiden işte eşinizin nazını biraz çekebilirken, şimdi aman canım ben bu nazını ne çekeceğim, dışarıda işte elimi sallasam ellisi gibi bir psikolojiyle hareket ediyorsunuz tabiri caizse. Hı hı. Dolayısıyla bu insan zihninin hazır olmadığı kalabalık ve yoğun ortam bizim maalesef kontrolümüzü elimizden almış vaziyette. Ne yapacağız? Çok basit bir yöntem var. Binlerce yıldır bilinen bir yöntem var. Biraz fişi çekeceğiz. Meditasyon yapacağız. Kendimize döneceğiz. Ve her gün en az yarım saat yahut bir saat kendimize ayırdığımız bir vaktimiz olacak. Dikkat çekiyorum. Okumak da olmayacak bu vaktin içerisinde.
Farkında olacağız.
Farkında
ne
olacağız.
Ne yaptığımızın, ne yaşadığımızın. Meditasyon, farkındalık kolaylaştıracak galiba birazcık.
Meditasyon çok şu anda revaçta. Neden? İnsanların ancak böyle bir teknikle günlük hayatın akışından çekilip de kendilerini kontrol etmeleri ve düşüncelerinin tabiatını anlamaları mümkün, hı hı, olabiliyor. Aksi takdirde akıntıya kapılıp gidiyorsunuz. Sizi sinirlendiren şey de, sizi sevindiren şey de, üzen şeyler de hep dışsal oluyor. İçsel olmuyor artık.
Peki bu başkalarının işine yarayabilir mi diye sorsam. Çünkü zihin kontrolüyle ilgili anlatılan pek çok şey var.
Çok yarıyor.
Zihin kontrolü teknolojisinden bahsediliyor. Evet. Dolayısıyla zihnimiz başkaları tarafından bu anlamda kontrol edilebilir mi? Mümkün.
Kesinlikle ediliyor. Yalnız o zannedildiği gibi işte uydudan bilmem ne sinyalleri gönderip elektromanyetik dalgalarla bizi robot gibi hareket ettiren bir sistem yok.
Değil.
Böyle bir sistem dizayn da edilemeyecek zaten, hı-hı, muhtemelen. Çünkü beyin çok karmaşık. Ama insanlar bunlarla özellikle korkutuluyor ki her gün karşılarına çıkan zihin kontrollerini görmesinler. Esas bu da bir zihin kontrol yöntemi. Sizi sürekli bilim kurgu şeylerle meşgul ederlerse siz günlük hayattaki işte o burnunuzda tutulan havucu tabiri caizse göremez hale geliyorsunuz. Hı hı. Nedir o? Mesela şu anda En basit reklamlarda bile cinselliğin abartılı kullanılması. Şu anda mesela en garantili zihin kontrol yöntemimizdir ve çoğumuzun gözüne gözükmüyor bu. Bir zamanın gereği olarak algılıyoruz. Fakat zihnimizin cinsel devreleri o kadar kuvvetlidir ki mesela bir dondurmayı bile bununla eşleştirip satışlarını patlatabilirsiniz. Evet. Halbuki yani bir yiyeceğin cinsellikle hiçbir alakası yoktur ama şu anda her şey cinsellik elbisesi giydiriliyor. Neden? En kolay satma yolu o. En temel biyolojik itkimize hitap ettiğiniz anda zihin duruyor, mantık duruyor, her şey duruyor ve bir şekilde bir markete, bakkala bir yere gittiğinizde eliniz o ürüne uzanıveriyor. Çünkü itkisel beyniniz aslında kararları verir. Şuurlu beyniniz, üst beyniniz ona daha sonradan bahaneler üretir. Bizim sistem böyle çalışır. Esas kararlar hep bilinçsiz taraflar tarafından verilir. Ve bilinçsiz tarafa ulaşan her türlü mesaj. Mesela korku. Çok iyi satar. Sizi bir şeylerden korkuturlarsa her türlü görüşe yakın olabilirsiniz. Herkesten nefret edebilirsiniz. Her şeyi sevebilirsiniz. O korkutmayı becerdiğiniz anda insanları kontrol edebilirsiniz. Yahut aşırı ve temelsiz bir sevgi. İnsanlara böyle sevgi sunduğunuzda, onlara işte zenginlik, refah, efendim gelecek umudu, bu tip şeyler sağladığınızda bunlar da yine beynin temel ihtiyaç devrelerini harekete geçirir. Dopamin diye bir maddenin salgılanmasını artırır ve o tarafa doğru bilmeden kendinizi yönlendirilmiş bulursunuz. Bugün bu dünyada çok büyük bir sektör ve bilim alanıdır. Biz maalesef bu konuda hala biraz zayıfız. Medyada yayınlanan her bir dizi, her bir reklam, her bir içerik, kamu spotları dahil insan zihnine nasıl etki yaptığı açısından çok yoğun biçimde değerlendiriliyor. Mesela pazarlama açısından bu nöro pazarlama diye bir alan olarak geçiyor. Ve insan zihninin tepkilerine göre üretim yapabiliyorsunuz. Bu neyi sağlıyor? İki yönü var. İki yönü keskin bıçak gibi. Hem üretimi gerçekten hedef odaklı yapabiliyorsunuz. Yani masrafınızı azaltıp tüketicinize en uygun ürünü tasarlamak için bu veriyi kullanabilmeniz mümkün. Ama bir de insanların etkilerini kötüye kullanarak onları normalde yapmayacakları şeylere yapmayı yönlendirmeniz söz konusu. Mesela şu anda işte...
Oysa biz kendimiz zihnimizi kontrol edebilecekken bir dolu dış etken tarafından kontrol ediyoruz.
Yani ve şu ara medyanın bu işteki mahirliği tartışılmaz. Yani çok ileri düzeyde bilgi kullanılıyor.
Peki hipnoz?
Hipnoz, onu çok kısaca söylemem gerekirse, hipnoz aslında hepimizde olan özel bir zihin durumu. Fakat belli telkinlerle vesaire yani bir yardımcı açısından bir yardımcı yardımıyla girmemiz kolaylaştırılıyor sadece hipnotizörün yaptığı iş o. Hipnoz aslında çok yoğun bir dikkat durumudur. Ne uykudur ne kendinden geçmedir. Yani kendimizi kaybettiğimiz
zihin
bir durum değildir.
Zihin kontrolü değildir yani.
Değildir. Şöyle söyleyeyim özellikle hep şu sorulur. Yani işte hipnozu alıp birini adam öldürttürebilir misiniz? Hayır, asla yapamazsınız. Çünkü hipnoz insanın sadece telkine açık hale gelmesini sağlar. Çünkü dikkati çok yoğundur. Normalde zihninin derinliklerine işletemeyeceğiniz telkinleri hipnoz altında insana verebilirsiniz. Fakat temel değerleriyle çelişen hiçbir şeyi insana yaptırabilmeniz mümkün değildir. Bunun hiçbir örneği de yoktur. Sadece filmlerde olur böyle şeyler. Hipnoz çok faydalı bir tekniktir. İnsanın ulaşamadığı, şuuruyla ulaşamadığı zihin bölümlerine rahatlıkla ulaşmak ve usta bir yönlendirici ya da hipnoterapiste birçok sorunun da üstesinden gelmek de mümkündür. Maalesef insanları da hipnozdan çok korkutuyorlar bu yöntemle. Evet. Ben defaatle denedim. Ben bir uzmanı değilim. Ben kendim yapmıyorum ama defaatle denedim hipnozu. Gerçekten çok faydalı bir teknik. Bir an önce gecikmiş bir şekilde tıbbın içerisine hatta alınması gerektiğini en önde savunanlardan bir tanesi benim. Kimsenin korkusu olmasın, ne bizi televizyondan hipnoz edebilirler, ne işte uzaktan dalgalarla hipnoz yapıp bize kötü şeyler yaptırabilirler. Böyle bir şey yok. Uzaktan insana yapılabilecek tek şey, şu anda tek becerilebilen şey, elektromanyetik dalgalar gibi dalgalarla kafa karıştırmaktır. Gerçekten insanlar rahatsız edilip kafaları karıştırılabilir. Bu da özellikle askeri olarak zaten kullanılıyor. Elektromanyetik blast silahları var. Elektromanyetik patlamalar veriyor.
Ama zihin kontrolü değil.
Değil. Sadece farklı. İnsanların oryantasyonunu bozup işte diyelim o saldırıyı püskürtebiliyorsunuz vesaire. Çok şükür ki böyle bir şey yapamıyoruz. Çünkü insan beynini henüz anlamadık. İnşallah da yani zaten anlayamayacağız muhtemelen de inşallah da hemen çözmeyiz. Çünkü bizim tür olarak uzman olduğumuz bir başka hususta çözdüğümüz her şeyi bozuyoruz.
Peki hani az önce bahsettik özellikle reklamların etkisinden. Kimseye meydanı bırakmamak adına zihnimizi nasıl kontrol edebiliriz?
Tükettiğimize dikkat edeceğiz. Şimdi ağzımızdan gelen yani yediğimize çok dikkat ediyoruz değil mi? İşte bu organik mi, bu genetiği değiştirilmiş mi vesaire diye çok dert ediyoruz bunu. Hangi besin kanser yapar, hangi besin bizi kanserden korur? Bu aralar haberler bunun üzerine. Fakat gözümüzden ve kulağımızdan giren, zihnimize ulaşan şeylere bu kadar dikkat etmiyoruz. Dinlediğimiz her şey, izlediğimiz her şey, takip ettiğimiz her şey bizim zihnimizi şekillendiriyor. Birincisi ne dinliyorsak, ne izliyorsak bunu bilinçli olarak seçmeye başlayalım. Mesela televizyon karşısına oturup elimizde kumandayla acaba ne izlesem diye kanal değiştirmek bilinçli bir tüketicinin yapacağı bir iş değil. Çünkü sizi yakalayan şey bir amaçla yakalayacak orada ve siz adeta kendinizi ona teslim etmiş olacaksınız. Sonsuz içeriğin arasında en önemli geliştirmemiz gereken bilgelik, neyi seçip neyi takip etmemiz gerekiyor. Bunu bilmek için de kendi ihtiyaçlarımızı kendimizin çok iyi farkında olmamız lazım. Hı-hı. Dolayısıyla önce bir kendimizi bilelim. Ne yapmak istiyoruz? Orta, kısa, işte uzun vadeli hedeflerimiz nelerdir? Bunun için neler takip etmem lazım? Ben eğlenirken gerçekten ne yapmak istiyorum? Dinlenirken ne yapmak istiyorum? Başkalarının bana sunduğu değil de kendi isteğimi elde edebileceğim en güzel devirdeyim. Ama maalesef ne istediğimi çoğu zaman bilmiyorum. Bu dönemin insanın hastalığı bu. Dolayısıyla önce bu zenginlik içerisinde kendimizin ne istediğini bir bilelim.
Farkındalık.
Ondan sonra da bilinçli tüketelim. Yani bir kumandaya basmadan, tableti açmadan, telefonu açmadan önce bir düşünelim. Bir saniye çok büyük fark yaratacağına eminim.
Evet, farkında olalım ki zihnimizi kontrolünü kolaylaştıralım.
Ben hep gençlere özellikle bir şey söylüyorum. Zihin, bu beyin özellikle bizim kullanmamız için verilmiş. Ama biz kullanmayı bıraktığımız anda hemen başkaları kullanırlar. Öyle de dışarıya açık bir sistemdir. Dolayısıyla başkaları kullanmasını istiyorsak biz kullanacağız.
Evet, kendimiz kullanalım diyorsunuz. Daha o kadar çok işlevi var ki beynimizin.
Çok,
konuşmayı inanılmaz. Sürdüreceğiz. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle.
Sağ olunuz.
Ben siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'dı konuğumuz. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan.
Üzüldüm ki ben, neyi sevdiysem yarım.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında sevgili Baykal Alavant vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Bugünlük bu kadar, ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.